Ayrım 15, Kontur Gerilla 1, Teorisi, Ferit İlsever, sayfa 222. Kontur Gerilla'nın sivil örgütlenmesi ve MHP. Daha önce de gördüğümüz gibi Kontur Gerilla harekatında ilk adım geniş halk kitlelerine karşı kullanılacak bir azınlık grubu örgütlemekti. Ayaklanmaları bastıracak olan tarafın stratejik problemi şu şekilde tarif edilebilir. Halkı asi azınlığa karşı seferber etmek için teşkilatlandırılacak müsait bir azınlığı bulmak. İster askeri sahada, ister siyasi, sosyal, ekonomik ve psikolojik sahada olsun, her harekat bu sonuca göre yönetilmelidir. Dipnot Galula, aynı kitap, sayfa 65-66. Bu azınlığı kimler nasıl örgütleyecek? Amerikan Kontur Gerilla belgesi bu sorunun cevabını şöyle veriyordu. Yeter sayıda siyasi teşkilatçılar temin edilip eğitilmeli ve hemen hemen her aile ile direkt temasları sağlanmalıdır. Teşkilatçı köyündeki herkesi tanımalı ve kimleri komünist sempatizanı ve kimlerin gizli komünist teşkilatçısı olduğunu bilmelidir. Aynı zamanda köye kimlerin gelip gittiğini ve işlerinin ne olduğunu bilmelidir. Kendisine ve hükümete sadık bir grup vücuda getirmelidir. Bunları ifa edebilmesi için hükümeti ve Batı kendisini desteklemelidir. Sadece maddi yardım ve himaye teminiyle değil, aynı zamanda köyünün iktisadi ve siyasi şikayetleriyle de ilgilenip hal çareleri aranmalıdır. Sözün kısası, başarı veya başarısızlığın anahtarı mahalli siyasi teşkilatçının elindedir. Dipnot F. Lindsay, Unconventional Warfare, Gayri Nizami Harp. Amerika'nın dünyada yıldızının parladığı dönemlerde kontur gerilla savaşının yürütüldüğü birçok ülkede Amerikan dolarıyla beslenen böyle siyasi teşkilatçılar bulunup yetiştirildi. Bunlara dayanarak kontur gerillanın sivil örgütlenmesi sağlandı. Faşist partiler kuruldu, CIA ajanı Galula bu partilerin görevini şöyle belirtiyordu. Liderlerin halk ile olan bağları halktan kuvvet alan bir politik mekanizma ile desteklenmedikçe gayet kolayca hasara uğrayabilir. Ayaklanmaları bastırmakla görevli kuvvetlerin bu liderleri bulunduğu gibi bunlar da halk arasında muharip kimseleri bulmalıdır. Bulunacak muharip kimseleri bir arada tutabilmek için bu liderlerin yardıma, desteğe ve bir siyasi partinin rehberliğine ihtiyaçları vardır. Dipnot Galula, aynı kitap, sayfa 111. MHP'nin ve ülke ocaklarının örgütlenmesi işte bu anlayışla oldu. Özellikle 12 Mart'tan sonra kontur gerillacılar müsait bir azınlığı teşkilatlamak amacıyla harekete geçtiler. Öncelikle 12 Mart'ta denenmiş, yani kontur gerillaya hizmet etmiş güçlere dayandılar. Anadolu'da bir kısım toprak ağalarının ve tefecilerin de desteğini alarak mahalli siyasi teşkilatçılarını bunların yardımıyla da muharip kimseleri bulup yetiştirdiler. Bunları bir arada tutmak görevini MHP yerine getirdi. Yani kitaplarda yazılanlar aynen uygulandı. Fakat kontur gerillanın ne olduğu halk tarafından bilindiği için bunların köylere kadar giderek her aileyle direkt temas kurmaları, hele onların desteğini almaları mümkün olmadı. Kontur gerillanın muharipleri. Şimdi bu muharip kimselerin kimler olduğunu görelim. Askeri olmayan kuvvetler, teşkilat, teçhizat, eğitim ve vazifeleri bakımından herhangi bir memleketin nizami askeri kuvvetlerine benzeyen ve fakat onlardan ayrı olan gruplar veya kuvvetlerdir. Dipnot Komando ve Özel Harp Muhtırası, Özel Harp'le ilgili yeni terimler bölümü. Sivil muhafız, sivil halkın korunmasını sağlamak veya o bölgedeki muayyen bir kesimde ayaklanan kuvvetlere karşı harekata iştirak edecek şekilde yetiştirilmiş, teşkilatlandırılmış, teçhiz edilmiş ve eğitim görmüş asker olmayan kuvvetler veya sivil halktır. Dipnot aynı yerde. Askeri olmayan harekat, askeri olmayan kuvvet tarafından yürütülen harekattır. Dipnot aynı yerde. Bu satırlar tam da MHP'li komandoları ve onların içinde en muharip olanların kurdukları ETKO gibi çeteleri tarif etmektedir. Bunlara ek olarak bazı seferberlik tetkik kurulu şubelerinde görevli siviller vardır. Bunlar da kontur gerilla savaşı için eğitilmişler, teşkilatlanmışlar ve teçhiz edilmişlerdir. Bu sivillerin bazıları faşist gizli güçlerle ilişkiliydi ve kontur gerillanın askeri olmayan harekatı içindeydi. Kontur gerillanın sivil işler programında sivil savunma birlikleri de vardı. Politik şartlar ve durum müsaade ettiği takdirde askeri, sivil veya gerilla tecrübesi veya eğitim görmüş erkek ve kadın mahalli fertler, yardımcı polis ve köy sivil savunma birlikleri halinde teşkilatlandırılmalıdırlar. Böyle bir tecrübe geçirmemiş olanlar ayrı ayrı işçi, espiyon, propaganda ajanı, muhafız, kılavuz, tercüman, mütercim olarak kullanılırlar. Dipnot ST3115 sayfa 39. Sivil savunma birlikleri mahalli yerli halktan kurulur ve teşkilat köy, ilçe ve teşkilat esasına dayanır. Bu sivil savunma birliği gerilla taarruzunu püskürtecek kudrette ya da gerillalara ikmal maddeleri ve malzeme kaptırmamak için hemen takviye edilecek durumda olmalıdır. Dipnot ST3115 sayfa 40. Kontur gerillanın hesabı sivil savunma adı altında bu sivilleri kontur gerilla savaşını destekleyecek yardımcı güç olarak örgütlemektir. Ancak bu düşüncenin yanında bir kayıt da yer almaktaydı. Politik şartlar ve durum müsaade ettiği takdirde. Şartlar bugüne kadar pek müsaade etmediği için Türkiye'de Sivil Savunma Birliği adı altında çok sayıda sivilin yer aldığı yaygın bir örgütlenme kurulamamıştı. Ancak MHP'lilerin birçok yerde sivil savunma uzmanlıklarını ele geçirme çabası biliniyordu. Yine bu satırlarda kontur gerillanın neredeyse bütün halka yapacak bir iş bulduğu da görülmekteydi. Sivil savunma birliklerinde yer almayanların kimi ispiyon, kimi propaganda ajanı, kimi muhafız, kimi de kılavuz olacaktı. Tabii bu hiçbir zaman gerçekleşmeyecek bir hayalden ibaretti. Halkın böyle tepeden tırnağa örgütlendiği bir yapıyı ancak onun haklı davasını savunan öncüleri yerine getirebilirdi. Son olarak kontur gerillanın sivil faaliyeti ekonomi alanını da kapsıyordu. Sivil işlerle ilgili faaliyet programları çok defa elverişli ekonomi kuruluncaya kadar azami miktarda sivilden faydalanmayı planlar. Sivil enerji inşaat işlerine ve sefer maksadını destekleyecek hedeflere yöneltilmelidir. Dipnot ST3115 sayfa 20. Eskiden yedek subaylığını yapan bazı yüksekokul mezunları özel harp dairesinde bu amaçla yetiştiriliyordu. Bunlar genellikle kimyager, inşaat mühendisi, makine ve elektrik mühendisi, doktor, eczacı gibi meslek sahiplerinden seçiliyordu. Özel harp dairesinde eğitilen bu siviller kontur gerillanın sivil ekonomik faaliyetini yürütmek üzere kadroya alınıyordu. Mafya ve tarikatlarla ilişkiler. Kontur gerillanın sivillerle ilişkilerinde en ilginci mafya ile olan ilişkileriydi. Bütün kontur gerilla belgelerinde kanun kaçaklarıyla, kaçakçılarla ve diğer şüpheli şahıslarla ilişkilere yer verilmişti. Bunların kontrol altında tutulması gerektiğinde kullanılması istenmekteydi. Dipnot Jandarma Genel Komutanlığı Gizli Belgesi, Tehdide Karşı Alınması Gereken Tedbir ve Tertiplere Ait Temel Prensipler Bölümü. Lumpenler ve işsiz güçsüz takımı kontur gerillanın çalışma alanlarından biriydi. Lumpenleri halka karşı eyleme sürmeye çalışıyorlardı. Adam öldürme, bombalama, banka soygunu gibi eylemlerin bazıları bunların marifetiydi. Öte yandan bu eylemlerin bir kısmı da milli kurtuluşçulara mal edilmeye çalışılıyordu. Bir kontur gerillacı bu işin teorisini yapmıştı. Şehirde mevcut haydutlar gerillacılar tarafından sevilmezler. Çünkü haydutlar halka zarar veren hareketlerde bulunabilirler ve bu eylemleri de gerillaya mal edilir. Dipnot Piyade Albay Cahit Vural, Gerillaya Giriş Şehir Gerillası Bölümü. Kaçakçılarla ilişki kurmanın kontur gerilla için özel bir önemi vardı. MHP ve ÜGD'liler özellikle silah kaçakçılarıyla her seviyede ilişki kuruyordu. Birçok saldırı ve cinayet olayında kullanılan silahlar mafyanın Türkiye çapında kurduğu gizli kaçakçılık örgütlerinden sağlanıyordu. Kontur gerilla bu örgütün tepesiyle de ilişki halindeydi. İkinci ciltte tanıttığımız Albay Şahap Atalay, kontur gerillanın mafya ile ilişkisini sağlıyordu. Hatta mafyanın kolu Cumhurbaşkanlığı köşküne kadar uzanmıştı. Mafyanın Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ile ilişkisi kamuoyunda biliniyordu. Kontur gerilla mafya ile ilişkisi sayesinde bir yandan bu örgütü istediği zaman halka karşı kullanıyor, diğer yandan da ondan para ve silah alıyordu. Mafyanın açığa çıkmış cinayet sanıklarını saklamak veya yurt dışına kaçırmak, kontur gerillacılara yoz bir yaşantı sağlamak gibi işleri ise ayrıca bir konuydu. Dini liderlerle ilişki kontur gerillanın sivil faaliyetinde önemli yer tutuyordu. Kontur gerilla örgütlenmesinde mahalli siyasi teşkilatçılar olarak sözü edilen kimseler arasında mahalli dini otoriteler de bulunmaktaydı. Şeyhler, şıhlar, aşiret reisleri... Bunlar hem teşkilatçı hem de propagandacıydılar. Psikolojik savaşta sözü geçen din sömürüsü bunlar aracılığıyla yürütülmekteydi. İstanbul Kontur Gerilla Karargahı'nın çok yönlü ilişkileri içinde tarikatlarla ve dini liderlerle ilişkisi de önemli bir yer tutuyordu. Bizzat Faik Türen'in Nur Tarikatı içinde önemli bir yeri vardı. Böylece Nurcuların Kontur Gerilla'nın sivil tabanını oluşturmasına gayret ediliyordu. Sivil gibi hareket eden askerler. Kontur Gerilla örgütlenmesinde asıl hedef çeşitli görevlere askerlerden çok sivilleri getirmektir. Kontur gerillacılar sivillerle ilişkilerin ağırlıkta olduğu bu kadar geniş bir örgütlenmenin askerlerce kurulmasının çok zor olduğunu biliyorlardı. Önemli olan sivil şahısları da faşizmin hizmetine sokabilmekti. Mümkün olan her seviyede sorumluluk sivillerin elinde bulundurulmalıdır. Eğer güven veren sivil kimselerin varlığı az ise bu takdirde bu boşlukların sivil gibi hareket edecek olan askeri şahıslarla doldurulmasına kimse engel olamaz. Dipnot Galula, aynı kitap sayfa 76. Sivil bulamıyorsan sivil gibi hareket edecek askerleri iş başına getir. Türkiye'de sivil gibi hareket eden askerlerin sayısı ne kadar da çoktu. Birçok sorumlu makam bunların elindeydi. Devlet dairelerinin, büyük işletmelerin, psikolojik savunma uzmanlıklarını, personel müdürlüklerini bunlar yönetiyordu. Birçok bakanlığın ve devlet işletmesinin başına bunlar getiriliyordu. Bankaların iktisadi devlet teşekküllerinin, özel şirketlerin yönetim kurulları bunların arpalığıydı. Elçilik, ataşelik kadroları bunlarla dolduruluyordu. Bunlar sivil gibi hareket eden askerler miydi yoksa asker gibi hareket eden siviller mi anlamak zordu. Örneğin Umumi Mağazalar Yönetim Kurulu üyesi ve AP Manisa Milletvekili Faik Türün, örneğin İçişleri Bakanlığı Psikolojik Savunma Teşkilatı Başkanı, Kontur Gerilla'nın teorisyeni Cihat Akyol. Örneğin Ereğli Demir Çelik İşletmeleri Yönetim Kurulu üyesi, İstanbul Kontur Gerilla Karargahı'nın ikinci adamı Memduh Ünlütürk. Örneğin MİT MAH Dairesi Başkan Yardımcısı, 12 Mart'taki tertip ve sabotajların planlayıcısı Hiram Abbas ve daha birçoğu. Bunlar sivil midir yoksa sivil gibi hareket eden asker mi? Kontur gerilla sivil gibi hareket edecek asker de bulamazsa ne yapar? Onun da cevabı hazırdı. Asker gibi hareket edecek askerler iş başına gelmeliydi. Yeni junta idareye fiilen el koymalıydı. Askeri ve sivil işlerde doğrudan doğruya junta tarafından yerine getirilmeliydi. Sivil işlerle ilgili faaliyet, askeri kuvvet tarafından sivil cemaatin ekonomik veya sosyal yaşayış tarzını ıslah için kurulmuş makam, büro ve gruplarla işbirliği halinde yerine getireceği çalışmalardır. Sivil işlerle ilgili faaliyet, müsait bir kamuoyunun gelişmesinde ve gayri nizami kuvveti hizmete uğratmakta büyük ölçüde yardımcı olabilir. Dipnot S-3115 sayfa 19. Kontur gerilla belgelerinde bir mahalli idareye el koyan askeri birliğin yapacağı işler de sayılmıştır. Statik kuvvetler. O bölge halkının desteğini kazanabilmek için güven veren sivil siyaset adamlarının ve idari personelin azlığı dolayısıyla askeri olmayan gayet büyük sorumluluklar karşısında bulunabilirler. Etraflı bir sayımın yapılması, şahısların ve malların bir yerden diğer bir tarafa nakilleri hakkında yeni talimatların tatbik edilmesi, halkın uyarılması, şahıs ve şahıs propagandasının yürütülmesi, asinin siyasi ajanlarından haber toplama, çeşitli ekonomik ve sosyal reformların tatbik edilmesi vesaire işler bunların esas görevleri olacaktır. Dipnot Galila, aynı kitap sayfa 79. Kontur gerillanın seçimi hilesi. Yetki sivillerde olacağı zaman en iyi yol bu sivillerin seçimlerle iş başına gelmesiydi. Aksi takdirde, yani sivil liderler tayin yoluyla iş başına gelmişlerse, o zaman halk bunları kontur gerillanın kuklası olarak görürdü. Birbirine zıt iki husus dikkate alınmalıdır. Birincisi, ayaklanmaları bastırmakla görevli tarafı tutanları tayin etmek, böylece bunları halka zorla kabul ettirmektir. Fakat bu yapılması gereken en son çare olmalıdır. Çünkü bu gibilerin kuvvetli ve etkili olabilmeleri yalnız ayaklanmaları bastırmakla görevli olan tarafın kudretiyle bağlantılı olacaktır. Bu gibi şahıslar halk tarafından kukla sayılacaklar ve halk kendilerine karşı hiçbir gerçek sorumluluk hissetmeyecektir. Dipnot, Galula, aynı kitap sayfa 108. Şayet seçim yapılmışsa bu suret halk arasından çıkacak liderler, birbirlerine yaklaşıp kaynaşacaklar ve halk da bunlara kendi aralarından çıkmış kimseler oldukları için çok daha bağlı olacaklar. Dipnot Galula aynı yerde. Tabii liderlerin tayinle halka zorla kabul ettirilmeleri yolu da hiçbir zaman kapatılmamalıydı. Ayrıca kontur gerillanın yapacağı seçimlerin dürüst bir seçim olacağının garantisi de yoktu. Bazı mahalli seçimlerde seçilen bütün liderlerden hiçbirinin bir işe yaramaması ve onlardan daha iyi durumda olan başka bir adayın bulunmaması mümkündür. Bu kadarı da artık tamamen talihsizliktir. Mahalli olan bu seçimlerde civar komşulardan daha iyi birini getirip seçimlerde hile yapmaktan başka şey yapılamaz. Dipnot aynı kitap sayfa 109. Kontur gerillanın seçimlerden hangi sonucu beklediği açıktı. Halka işe yarayan liderleri kendi adamlarını seçtirmek, bu mümkün olmadığı zaman seçimlere hile katmaktan, seçimleri iptal etmeye kadar her yol serbestti. Bu da kontur gerillanın demokrasi anlayışıydı. Kontur gerillada hiyerarşi. Kontur gerillada hiyerarşi ordudaki rütbe esasından farklıdır. Bazen bir binbaşı bir albaya emir verebilir. Rütbede esas olan kontur gerillanın programını savunmak, bu fikirler doğrultusunda eyleme girmek ve sivillerle ilişki kurup geliştirmektir. Bunları en iyi yapan denenmiş militanlar yükseltilir. Bu niteliklere sahip genç bir subay ordudaki rütbesi daha yüksek olan bir subayın üstünde yer alabilir. Kontur gerilla hiyerarşisini anlatan bir örneği aşağıda yayınlıyoruz. Statik birlikler daha ziyade mahalli durumu, halkı ve mahalli sorunları iyi bilen birlikler olacaktır. Herhangi bir hata yapıldığında sorumlu bu birlikler olacaktır. Böylece bildirilmiş birlikler geçici olarak bir bölgeye gönderildiklerinde o bölgedeki bölge komutanının rütbesi küçük bile olsa onun komutası altına girmelidirler. Dipnot aynı kitap sayfa 78. Gizli örgüte giriş yeminle olur. Kontur gerillanın kurallarına göre davadan dönen vurulur. Kontur gerillaya giren de davadan döndüğü takdirde vurulmayı kabul ettiğine dair yemin eder. Halk düşmanı eğitim. Kontur gerillanın halk düşmanı faaliyeti yürütecek kadroları bulması zordur. Kontur gerilla örgütünde çalışacak elemanlar faşist düşünceli kimseler arasından seçilir. Ayrıca bunlar da sıkı bir eğitimden geçirilirdi. Kontur gerillacılara göre bu eğitimin amacı şuydu. Tek eri kendi memleketinin vatandaşlarına karşı savaşmaya hazırlar. Gerillaların idealleri için bir sempati kazanmasına engel olur. Dipnot, komando ve özel harp muhtırası, ayaklanmaya karşı koyma kuvvetlerinin eğitimi bölümü. Geniş halk kitleleri üzerinde kontur gerilla faaliyeti uygulamak için subay ve assubaylardan erlere kadar çok sayıda elemana ihtiyaç vardır. Bu takdirde eğitim daha da önem kazanır. Kontur gerilla belgeleri bu eğitimin zorunluluğunu şu sözlerle açıklıyordu. Gerek açık gerek kapalı gayri nizami faaliyetlerde rol oynayan ya da güvenlik sebepleriyle başka bölgelerde iskan edilmeleri veya toplu olarak bulundurulmaları gereken kadınlar, çocuklar ve yaşlı kimseler üzerinde baskı tedbirleri alınmasına karşı yerde kökleşmiş bulunan isteksizlik duygusu. Mukavemet hareketinin baskıdan kurtulma gibi bazı amaçlarına karşı bir kısım erlerde duyulan sempati. Gizli ve polis tipi çalışmaya karşı duyulan hoşnutsuzluk. Bu çeşit hareket için yetiştirilmemiş erler, gayri nizami kuvvet taktiği ve gerillaların şiddetli politik ve ideolojik hissiyatı ile karşılaştıkları zaman şaşkınlık geçirebilirler. Bütün kademelerdeki komutanlar bu moral ve psikolojik zorlamaları etkili bir şekilde giderecek ve arasız olarak uygulanacak bir telkin, öğretim ve eğitim programı vücuda getirmelidirler. Dipnot ST 3115 sayfa 56. Kontur gerilla personeli indoktrine edilmelidir. Dipnot Galula aynı kitap sayfa 81. Yani beyinleri yıkanmalıydı. Öyle ki kendi memleketinin vatandaşlarına karşı savaşabilsinler. Gözlerini kırpmadan kadınlar, çocuklar ve yaşlı kimseler üzerinde baskı tedbirleri alabilsinler. Böylece erlerdeki halk sevgisi ve insani duygular tamamen yok edilmeye çalışılır ve erler kontur gerillanın emirlerini hayfiyen uygulayan robotlar haline getirilir. Kendi memleketinin vatandaşlarına karşı haksız bir savaş yürüten erler şüphesiz ki devrimci fikirlerle karşılaştıkları zaman şaşkınlık geçirir ve onlara sempati duyarlardı. Bunu önlemek için erlerin beyinleri yıkanmalıydı. Jandarma Genel Komutanlığı gizli belgesi bu amaçla yanlış ve zayıf tarafları üzerinde önemli durulmak şartı ile mukavemet hareketine temel teşkil eden ideolojik ve politik teorilerin öğretilmesini de istiyordu. Dipnot, Jandarma Genel Komutanlığı gizli belgesi, karşı gerilla kuvvetlerinin teşkili, teçhizi ve eğitimi bölümü. Yanlış ve zayıf tarafları üzerinde önemli durmak devrimci düşünceyi yalan ve dolanla karalama çabasındaydı. Yanlış olan neydi? Erlerin kendi vatandaşlarına karşı savaşmasına karşı çıkmak mı yanlıştı? Kadınların, çocukların, yaşlı kimselerin ve bütün halkın üzerindeki baskıların son bulmasını istemek mi yanlıştı? Bütün bu istekler doğru ve haklıydı. Kontur gerillacının erlere uyguladığı eğitim onların milli kurtuluş davasından etkilenmelerini önleyemiyordu. Çünkü onlar da işçi ve köylü kitlelerinin bağrından çıkmışlar ve bu ülkenin çocuklarıydı. Kontur gerillacılar halk üzerinde baskı tedbirlerinin yanı sıra siyasi, iktisadi ve sosyal tedbirleri de alıp uygulayabilecek şekilde eğitiliyordu. Çünkü kontur gerilla savaşı da sivil faaliyet diğer bütün savaşlardan daha çok önem kazanırdı. Bu savaşta bir teksir makinesinin çalışması bir makineli tüfekten faydalı olabilir. Bir askerin bir çocuk doktoru olarak yetiştirilmesi bir havan silahı uzmanı olmasından daha önemlidir. Çimento dikenli telden daha fazla izlenir. Katiplere, memurlara bir nişancıdan çok daha fazla istek vardır. Dipnot Galula aynı kitap sayfa 79. Dolayısıyla liderler politiko-militer tedbirlerin uygulanmasında yetişmiş personel arasından seçilmelidir. Dipnot Tümgeneral Cihat Akyol Gayri Nizami Kuvvetlere Karşı Harekat sayfa 21. Kontur gerillacıların yetiştirilmesinde şu noktalar üzerinde duruluyordu. Normal bir harpte kendisine karşı ateş edildiği zaman bir asker elindeki silahlarla ona cevap vermezse görevini yapmamaktan suçlu olur. Fakat bunların aksi olan kural, ayaklanmaları bastırma harekatında en az miktarda ateş kullanılmalıdır. Politika yok, görevi yalnız düşmanı mağlup etmek olan bir askerin normal bir harpteki doğal tepkisidir. Fakat ayaklanmaları bastırma hareketinde askerin vazifesi halkın yardımını kazanmak olduğu için asker pratik siyasetle meşgul olmalıdır. Dipnot Galula aynı kitap sayfa 80. Belgelerde kontur gerillada görev yapan erlerle ilgili sayısız baskı tedbiri sıralanmıştı. İşte bunlardan ilginç biri. Askeri birliklerin yerleşeceği ağır ve masraflı tesislerin yapılmasına engel olunmalıdır. Bu gibi tesislerin yapılmasına engel olmak masraflı olmasından dolayı değil de psikolojik sebeplerden dolayıdır. Askerlerin de insan olduğu nazarı itibare alınarak iyi bir kışlayı tercih edecek ve konforu daha az olan bu kışlaya intikal etmek istemeyecektir. Herhangi bir tesisin yapılmasına müsaade edilmezse, ayaklanmaları bastırmakla görevli olan tarafın askerleri o mıntıkada yaşayan halk gibi yaşamaya, hatta gecekondu tipi evlerde yaşamaya mecbur kalacaklar. Dipnot aynı kitap sayfa 95. Kontur gerillanın 12 Mart döneminde askeri cezaevinde görevlendirdiği erleri nasıl eğittiğini ve devrimcilere karşı nasıl kullandığını gösteren bir örneği aşağıya alıyoruz. Bütün bu baskı ve zulmün yürütücüleri alet olarak kullanmaya çalıştıkları askerlere, sen sanıklara baskı yapmazsan, kışkırtmada bulunmazsan, ispiyon getirmezsen biz sana dayak atarız, ezeriz mantığına dayanan bir zorbalık uyguluyorlar. Dövmezsen dövüleceksin. Normal asker dayağının üstünde bir de bu yüzden dayak yiyeceksin. Askerleri sanıklara düşman etmek için kullanılan yollardan biri de budur. Baskının yanında mükafatlandırma sistemi uygulanıyor. İdare her ispiyon için parça başına bir ücret ödemektedir. Cezaevi idaresi de bu yolu tutmuştur. Parayla ispiyon getirme, aynı karavanayı paylaştığı asker arkadaşlarını dahi ihbar etme gibi ahlaksızlıklara teşvik edilen askerler suç ortağı haline getirilmektedirler. Askerlere devrimci düşmanlığı aşılamak için sistemli propaganda ve eğitim yapılmaktadır. Bu eğitimlerde bütün yurtta yürütülen antikomünizmin yalan ve iftiradan ibaret malzemesi kullanılıyor. Bu eğitimlerin bir amacı da aslında işçi ve köylü olan askerlerin halkın kurtuluşunu ve savaşanların niteliklerinden etkilenmelerini önlemektir. Aranları ihbar etmeleri için binlerce lira para vaat ederek halkımızı ahlaksızlığa teşvik eden zihniyet cezaevlerinde de aynı politikayı uyguladı. Tutuklular hakkında ispiyon getiren inzibatlara 50 lira ile 100 lira arasında para verildi. Zulme alet olanlar teşvik edildi, koğuş çavuşluğuna getirildi. Askerlere devrimci düşmanını aşılamak için sistemli propaganda ve eğitim yapıldı ve hala da yapılıyor. MHP'nin ırkçı görüşlerini yayan dergiler askerlere zorla okutuluyor. Askerler yemeklerden önce "Kahrolsun komünistler!" diye zorla bağırtıyorlar. İnzibatlar özellikle eski MHP komandolarından seçiliyor. Bunlardan biri subayların gözü önünde asker elbisesinin yakasına bozkurt rozeti takarak dolaşmış ve görüşme odası duvarlarına MHP sloganları yazmıştır. Bugünkü durum. Görüldüğü gibi kontur gerilla örgütlenmesiyle, çalışma tarzıyla, askeri, sivil ve polis harekatlarıyla, eğitim çalışmaları ve sahte seçimleriyle halk düşmanı bir örgüttür. Kontur Gerilla kitabımızın ikinci ve üçüncü ciltlerinde bu örgütü eylemleriyle ve sorumlularıyla birlikte daha yakından tanıyacağız. Ancak bu bölümü Kontur Gerilla örgütlenmesinin 70'li yıllardan sonraki evrimi ve bugünkü durumu ile ilgili gözlemlerimizle bitiriyoruz. Kontur Gerilla öncelikle her dönemde siyasi hedefleri olan bir terör örgütüdür. Bu siyasal hedefin Amerikancı iktidarı sürdürmek olduğunu bu kitabımız boyunca gösterdik. Dolayısıyla kontur gerilla bir iktidar organıdır. Amerikancı iktidarın merkezinde bulunan bir örgütlenme. Bu bölümde çok net gördüğümüz üzere kontur gerillanın askeri ve polis faaliyeti ikinci, üçüncü görevleridir. Öncelikle siyasal araca gereksinmesi vardır. Bu siyasal araçla hükmettiği silahlı güç kontur gerillayı iktidarın odağına oturtur. Kontur gerillanın hükmettiği silahlı güç, Türkiye'nin Atatürk devriminden vazgeçip ABD emperyalizminin denetimine girmesinden beri NATO ve ikili anlaşmalarla Türk ordusu içinde bu örgüte tanınan özel yer ve ayrıcalıktır. Bu özel yer Türk devleti içinde Amerikan devletine tanınan derin yerdir. Kontur gerillanın bu stratejik konumu ve bu konumdan kaynaklanan stratejik faaliyeti iktidar üzerindeki inisiyatifiyle birleşince Türkiye'nin ufkunda yarım yüzyıllık Amerikancı iktidarlar dönemini açmıştır. 1950'lerden 2000'li yıllara kadar uzanan özel harp dairesi gerçeğiyle kontur gerillanın inisiyatif gösterdiği hükümetleri, yani Amerikancı derin devleti kastediyoruz. 1950'lerde Menderes Zorlu, 1970'lerde Sunay Tağmaç ve Erim Melen, Türkeşli 1. MC ve 2. MC, 1980'ler ve 1990'larda 12 Eylül yönetimi, Özal Co, Çiller Özel Örgütü, Devlet Bahçeli Özel Örgütü. 2000'ler Tayyip Gül, Fethullahçı Gladio. Daha önce vurguladığımız gibi 90'larda Körfez Savaşı'ndan sonra Türk ordusunun cephesine ABD'ye dönmesiyle birlikte kontur gerillanın merkezi emniyete taşındı. Bu durumda kontur gerilla sırtını doğrudan doğruya Amerikan ordusuna dayıyordu. Türk ordusunun desteğini alamayan Tayyip Gül ikilisi iktidarlarını daha da pekiştirmek için ABD ile yaptıkları gizli bir anlaşmayla Amerikan ordusunu Türkiye'ye getirmeye kalktılar. 1 Mart 2003'te reddedilen tezkereyle bu planları da suya düştü. Bu durumda günümüzün kontur gerillası Fethullahçı Gladio'nun daha ne kadar etkili olacağı ve Amerikancı iktidarın nasıl sürdürüleceği ciddi tartışma konusudur. Yukarıda 1950'lerden beri kurulan hükümetleri kontur gerillanın inisiyatifi ve bir numaralı liderleri açısından sıraladık. 1950'lerde ilk kontur gerilla faaliyetlerinde Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu'yu ön planda görüyoruz. 12 Mart döneminde bu inisiyatifi Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç'ın önderliğinde Başbakanlar Nihat Erim ve Ferit Belen temsil ediyordu. 70'li yıllarda Alparslan Türkeş, 80'li yıllarda ise Kenan Evren ön plandaydı. 90'lı yıllarda ise Tansu Çiller ve Devlet Bahçeli'nin özel örgütleri gündeme geliyordu. Dipnot: Doğu Pirinçek Çiller Özel Örgütü, TBMM Susurlu Komisyonu'na sunulan dosya ve belgeler, kaynak yayınları 6. basım Kasım 1997. Günümüzde ise bir numara Tayyip Erdoğan'dır. Dipnot: Doğu Pirinçek, Tayyip Erdoğan'ın Yüce Divan dosyası, Haçlı İrtica, kaynak yayınları 2. basım Nisan 2007. Bu bölümde mafyayla ve kirli işlerle ilişkisinin kontur gerillanın doğasında olduğunu inceledik. Rejim 12 Eylül'den sonra bir mafya rejimine dönüşünce kontur gerillanın da mafya çete kimliği ön plana çıktı. Aynı şekilde rejim yine bu dönemde tarikat ve cemaatlerin etkisi altına girince kontur gerillada tarikat liderlerinin, şeyhlerin, şıhların ve aşiret reislerinin yönettiği bir örgüt haline geldi. Böylece kontur gerilla, mafya, gladio tarikat rejiminin sigortası oluyordu. Kontur gerilla 80'lerden sonra bir mafya tipi yapılanmaya ve tarikatların, aşiretlerin ortaçağ örgütlenmelerine benzemeye çalıştı. Örgüt özelleşti ve liderin adıyla anılmaya başladı. Özal Company, Çiller Özel Örgütü ve benzerleri. Böylece kontur gerilla daha önceki yıllarda sinsice taşımaya çalıştığı resmi kimliği de bir yana attı. Özel örgütlerin 80'li yıllardan sonraki faaliyetlerini ve örgütlenmesini 2. ve 3. ciltlerimizde ayrıntılı ele alacağız. 15. ayrımın sonu. Sayfa 237.